neyse adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İyi bayramlar diliyoruz hepinize. Evet, bu güzel bayram gününde siz sevgili dinleyicilerimizi Başkent'ten selamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar insanların bir araya geldiği, dargınların barıştığı, birlik ve beraberliklerin olduğu özel ve güzel günlerdir sevgili dinleyicilerimiz. Yurt dışında ve yurt içinde bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizin sevdikleriyle birlikte geçirecekleri güzel bir bayram günü, güzel bir bayram haftası olması dileğiyle açıyoruz bugünkü Hayatın Seslerini. Gelin şimdi programımızın ilk müziğine kulak verelim.
Katılın bize, çalıp söyleyelim neşeli şarkılar. Dünyadan müzik kadar kaynaştıran, başka ne var yaklaştıran? Sarı siyah beyazından tüm insanları. Dünyadan müzik kadar kaynaştıran, başka ne var yaklaştıran? Sarı siyah beyazından tüm insanları.
Yaşamak bunca kısayken biz değerini bilemeyiz. Şu koskoca dünyayı neden bölüşemeyiz?
Ha insanlar huzur bulurdu dostça yaşasa, dünya bir başka cennet olurdu savaş olmasa.
İşte bu bir dostluk çağrısıdır, sevgi barış şarkısıdır. Haydi söyleyin bizimle.
Yaşamak bunca kısayken biz değerini bilemeyiz. Şu koskoca dünyayı neden bölüşemeyiz?
Ah insanlar huzur bulurdu dostça yaşasa, dünya bir başka cennet olurdu savaş olmasa.
İşte bu bir dostluk çağrısıdır, sevgi barış şarkısıdır. Haydi söyleyin bizimle.
Selamlar size, katılın bize, çalıp söyleyelim neşeli şarkılar. Dünyadan müzik kadar kaynaştıran, başka ne var yaklaştıran? Sarı siyah beyazından tüm insanları. Dünyadan müzik kadar kaynaştıran, başka ne var yaklaştıran? Sarı siyah beyazından tüm insanları.
Yaşamak bunca güzelken biz değerini bilemeyiz. Şu koskoca dünyayı neden bölüşemeyiz?
Ah insanlar huzur bulurdu dostça yaşasa, dünya bir başka cennet olurdu savaş olmasa.
İşte bu bir dostluk çağrısıdır, sevgi barış şarkısıdır. Haydi söyleyin bizimle.
Yaşamak bunca kısayken biz değerini bilemeyiz. Şu koskoca dünyayı neden bölüşemeyiz?
Ah insanlar huzur bulurdu dostça yaşasa, dünya bir başka cennet olurdu savaş olmazsa.
İşte bu bir dostluk çağrısıdır, sevgi barış şarkısıdır. Haydi söyleyin bizimle.
La la la la la la la la la la la la.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdiki konuğumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün bizlerle birlikte, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bayramlar diliyoruz.
Herkese iyi bayramlar size.
Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu güzel bayram gününde bizlerle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun.
Eksik olmayın, sağ olun.
Evet, Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nın dinimizdeki öneminden söz edeceğiz tabii ki bugün birazcık dinleyicilerimize, ama öncelikle birazcık felsefi açıdan bakalım istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz felsefi açıdan baktığımız pencereden?
Evet. Buna aslında ibadetlerin fenomenolojisi deniyor. O kelime biraz zor telaffuz edildiği için ben felsefesi demeyi tercih ediyorum sizin gibi. Fenomenoloji, yaptığımız ibadetlerde yaptığımız her hareketin bizim hem zihnimizde hem de kalbimizde bir karşılığının olduğu düşünülür. Yani mesela namazda secdeye giden bir adam Allah'tan başka kimseye secde etmeyeceğini duyurur aslında bu haliyle. Ya da kıyam dediğimiz, işte namaz kılarken dikildiği zaman uzun süre Allah'tan başka kimsenin karşısında bu şekilde dikilmeyeceğini, sadece onun için bunu yapacağını, bunu uzatabiliriz. Fenomenoloji dediğimiz olay, hac özellikle bunun için çok müsaittir yoruma. Kurban da haccın bir parçası, biz biliyoruz. Yani orijinal anlamıyla hac bir başarının kutlanmasıdır. O, evet. O da hangi başarıdır? Hacı olan, yani oradaki bütün ihram, yani haramlar, ihrama girişle başlayan haramlar var. Yapılmaması gereken, çok ilginçtir, muhterem yani saygın kelimesiyle ihram ve haram aynı kökten gelir. İhrama girdiği anda hacı birçok şeyi yapmayacağını, bir böceği, bir sineği dahi öldürmeyeceğini, bunun sözünü verir. Ve gerçekten öldürdüğü zaman onun cezası vardır, kurban kesmesi gerekir mesela. Bir sineği öldürdüğü zaman dahi. Şimdi biz hayatı bir hac olarak düşünelim. Yani kimseye zarar vermemek üzere giydiğimiz bir insanlık ihramı var bana sorarsanız. İnsanlara zarar vermemek. Tek bir kayıtla başka bir insana zarar verilebilir. Onu Kur'an-ı Kerim kayıt altına almış.
Nedir efendim?
O da zarar veren insan. Yani kendisi diyelim ki birisini öldürmüş, bilerek, isteyerek, planlayarak bir insanı öldüren kişinin korunma hakları, koruma kalkanı kendisinden kaldırılır ve yargılanır. Bunun dışında bir insanı öldürmenin hiçbir meşru temeli, dini temeli, insani temeli yok. Şimdi yaptığımız analoji, yaptığım karşılaştırma şu. Dedim ki kurban, hac için Kabe'ye giden, Mekke'ye giden insanların haccı tamamladığında, bu başarıyı gösterdiğinde bir kutlamadır aslında. Çünkü gerçek anlamıyla kurban ibadeti hacla birlikte anılır, onun bir parçasıdır. Ama bu küçük tiyatro alanı, benzetmeme imkan verilirse şayet, hacdaki küçük tiyatro alanı, yani belki 3 milyona, 4 milyona yakın insanın çok sıkıştırılmış, konsantre bir zamanda yaptıklarını biz hayatımıza yayalım. Hacca gitmeyen insanları da bu çabanın içerisine ve bu başarıya ortak yapalım.
Evet.
Biz de bir yıl, yani geçtiğimiz kurbandan bu tarafa, aynı sanki ihramı giymişiz. Hiç kimseye, hiçbir canlıya zarar vermemek üzere Allah'a söz vermişiz. Ve şimdi bir yıl geçti ve yeni kurban geldi. Biz o bir yıllık başarımızı kutlayacağız.
Hocam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Kardeşin kardeşi öldürdüğü günümüzde acaba biz bu kutlamayı hak ediyor muyuz?
Çok güzel, çok güzel bir soru. Şimdi aslında onun bu felsefenin içerisinde, kurban felsefesinin içerisinde insanın insanı kurban ettiği vahşi dönemlerin reddiyesi vardır.
Hı hı.
Yani Hazreti İbrahim dönemi. Daha öncesine gidin, Habil ve Kabil'in birbirini öldürmesi. Kurban olayı bu iki olayla irtibatlandırılır. Maide suresinde kurban kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kurban olarak Habil ve Kabil, Hazreti Adem'in iki oğlu arasındaki mücadelede geçer. Habil'in bir kurban sunduğu, Kabil'in de bir kurban sunduğu Allah'a, ama muttaki olmadığı için Kabil'in kurbanının reddedildiği, Habil'in kurbanının kabul edildiği. Şimdi ayet-i kerimenin sonundaki ifade o kadar ayrıştırıcıdır ki zaten hayat tercihlerden ibarettir. Orada bir tercih var. Allah tercihte bulunuyor. Ne tercihi? Kendisine sunulan kurbanı kabul etmek ya da reddetmek. Peki niye reddediyor? Bakın biz insanlık halini, kendi zihnimizi, kendi tutumumuzu göz önüne alacağız ve sizin sorduğunuz soruya getireceğim onu. Habil çok içten, kardeşine zarar vermemek üzere, onun kardeş olduğu bilinciyle hareket ederek bir diyalogda bulunuyor. Ve bu içtenlikle ben diyor Allah'a sunumu, kurbanımı yapıyorum diyor. Kabil sunusu kabul edilmediği için kurbanı kardeşini öldürmeye ahdediyor. Zaten adamın yani Kabil aslında bir kimliktir. Kimdir derseniz kimdir Kabil? Hazreti Adem'in oğludur. Hı hı. Ama Kabil daha önemlisi kimliğinin ötesinde bir kişiliktir. Kimdir o? Başka insanlara kıymayı, başka insanların yaşam alanlarını daraltmaya niyetlenen, hayatın amacını buna odaklanan bir kişiliktir. Kur'an-ı Kerim'in mücadele etmemizi istediği bu tür kişiliklerdir. Siz dediniz ki Bilgin Hanım, bu kadar kan revan ortasında insanlar, Müslümanlar, kurban kesmek için niyetlenen insanlar kurbanı, kurban kesmeyi bir başarı olarak kutlamayı hak ediyorlar mı?
Evet.
Bunun cevabı çok, cevabı içinde sorunuzun. Hiçbir şekilde hak etmiyorlar. Eğer kurban kesme bir başarı hikayesinin sonunda geliyorsa bu başarıyı gösteremediğimiz açık. O zaman oturup bunu söylemek dahi, bu self-kritik dedikleri, kendini oturup öz eleştiri yapmak da aslında bir başarıdır. Yani bu da Kur'an-ı Kerim'in tövbe dediği şey. İnsanlar düştüğü yerden kalkarlar. İslam dünyasında ister tekil olarak her birimiz, ister Türkiye, ister İslam dünyası nasıl oldu da Kabil gibi, yani silahını, öldürme aletini insanlara yönelten o Kabil derekesine, hı hı, derecesine düştü diye sormamız lazım. O zaman keseceğimiz kurbanların Allah katında kabul olmasının yegane şartı vardı. O da muttaki oluşumuz. Muttaki kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok sık kullanılan muttaki ve takva aynı köktendir. Birinci anlamı Allah şuurunu sürekli açık tutmak. İkincisi koruma kalkanı yaratmak herkes için. Kökeninde vekanın, kökeninde korumak vardır. Bu koruma ister Allah düşüncenizi sanki tabiri caizse bir antivirüs programı gibi kendi bedeninize oturtarak kendinizi korursunuz. İsterseniz insanlık kalkanı olarak onu herkese giydirirsiniz ve insanlığı korursunuz. Kur'an-ı Kerim'in orada söylediği muttaki olanlardan ancak Allah kurban kabul eder ifadesi bizim şu anda bugün günümüzde masaya koymamız gereken temel argümandır. Ne kadar muttakiyiz, yani ne kadar hayatı insanlar için korunaklı bir hale getiriyoruz, insanların yaşam haklarına ne kadar riayet ediyoruz ya da Kabil gibi ne kadar o haklara saldırıyoruz. Bunun temel felsefesi bu. O sordu benim açtığım noktadan, yani bu başarı hikayesinin sonunda gelen bir ödüldür dedim. Siz de ve doğrusu benim beklemediğim bir soru sordunuz ama iyi ki sordunuz. Günümüzdeki Müslümanlar kurban keserek bir başarı hikayesini kutlayacak pozisyondalar mı? Biz olmaları dileğiyle bunları, evet, bu konuşmayı yapalım, evet, istiyorum. Evet. Yine bir dilek olsun.
Evet, evet, umuyoruz öyle olsun. Aynı zamanda Allah'a yakınlaşmak, yakın olmaktır. Bir şükran ifadesidir aslında kurban, doğru, kesmek, değil mi?
Yani Allah'a şükretmenin farklı vesileleri var. Bir hayvan keserek, yani bir bunu hayvan keserek, kurban ederek kullandığımız ifadeler çok önemlidir. Buna semantik savaş deniyor. Semantik savaş. Mesela hayvanları katlederek de diyebilir birisi. Hayvanları kurban ederek de. Öldürülen bir insana şehit dediğiniz zaman onu konumlandırdığınız yer ayrı. Öldürüldü dediğiniz zaman, etkisiz hale getirildi dediğiniz zaman konumlandırdığınız ayrıdır. Dolayısıyla burada bir semantik savaş söz konusu olabiliyor. Siz yani şu kullanılırsa bu üzücüdür. Doğru bir ifade olmaz. Yani Kurban Bayramı'nda hayvanlar katlediliyor. Bu doğru bir ifade değil. Şimdi günlük yaşamımızda biz et yiyoruz. Ve insanlar et yiyorlar. Ve yaşamın akışı, yaşamın doğallığı içerisinde bu doğal, bu normal. Yani siz kesmediğiniz zaman da hayvanlar ölüp gidecekler. Yani bu böyle. Yaşamın döngüsü bu. Yani hayvanlar bitkilerle besleniyor, insanlar hayvanlarla besleniyor. Gerçekten bu bir döngü. Döngü. Bu bir döngü. Gerçekten yaşam döngüsü böyle. Şimdi hayvanların normal günlük yaşamda da kesilen, mezbahanelerde kesilen hayvanların bu daha yoğun bir şekilde Kurban Bayramı'nda kesilmesi nasıl olur? Bundan şükran olur mu diye birisi sorabilir. Yani bir şükür vesilesi daha başka bir yol bulunamaz mıydı diye. Şimdi birincisi şu argüman geliştirilebilir.
Paylaşım ki, belki paylaşım amacıyla.
Şimdi gerçekten kurbandan istenen İslam dünyası şu anda geldiği sevgi itibariyle 20 sene 30 sene öncesine kıyaslarsanız kurbanın felsefesine çok daha uygun işler yapıyor diyebilirim. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı, başka sivil toplum kuruluşları var. Kurbanı gidiyor. Somali'de kesiyor, Sudan'da kesiyor. Hı hı. Efendim Arakan'da kesiyor. Fakir bölgelerde kesiyor. Yani kurbanın etini illa Müslümanların yemesi de gerekmiyor. Fakir olan bir Hristiyan ülkede de, bir Latin Amerika ülkesinde de kurban kesilebilir ve onlara yedirilebilir. Mesele şu, bunun bir paylaşım, siz onu çok güzel söylediniz. Kurbanın Allah'a yakınlaşmak için insanların faydasının gözetilmesi, hı hı, bence muhteşem bir şey. Evet. Yani Allah'a yakınlaşmak için ne yapmamız gerekir? İnsanlara yardım etmen gerekir. Bunu nasıl yaparsın? Maddi olarak zekat vererek yaparsın. Bakın Allah'ın bundan hiçbir faydası yok. Zenginlerin de faydası yok. Ama Allah'a yaklaşmanın yollarından bir tanesi, Allah'a yaklaşmak derken yani oradaki Kur'an'ın temel iyi insan olma projesidir aslında. İyi bir insan üreteceğiz. İyi bir insan. Kendine karşı iyi. En yakınına iyi, topluma iyi, memleketine iyi, insanlığa iyi. Bakın bütün insanların, 7 milyarlık bir nüfusun, dünya nüfusunun, her onları yapılandıran her din, her kültür, her ideoloji, her felsefe iyi insan olmayı odağa koysa, iyi insan olmayı odağa koysa kim kimden ne zarar görür?
Evet, sadece bayramlarda değil aslında,
sadece her bayramlarda zaman değil. Ama o paylaşımı galiba. Paylaşımı ben de çok önemsiyorum. Kurban bir paylaşımdır ve imkan olan insanların orada sadece kestiği etin üçte birini, dörtte birini işte komşularına verecek. Bu eski bir yazımdır. Yani evet, eskiden böyle
ama
yazılmış.
Ama sadece bu değil. Bu Kurban Bayramı'ndaki bu daha farklı dini görevlerimiz de var herhalde, değil mi? Namaz la başlayıp ziyaretlerle devam eden, sadece kurbanı kesip paylaşmak değil.
Yıla yayılması gereken, birçok zorunluluk nedir o? İşte akrabayı ziyaret etmek. Buna peygamberimiz sıla-i rahim diyor. Sıla-i rahim yani rahmeti, rahmete karşılıklı sevgiyi paylaşımına vesile olan ziyaretler. Şimdi akrabayı yaparsınız, ziyaret edersiniz, arkadaşlar. Ya ne demek yılda bir anne baba ziyaret edilir mi Allah aşkına? Ya nasıl bir şey olur? Yılda bir ya da bayramdan bayrama. Ama var biliyorum. Mesela sohbet ediyorduk dün bir arkadaşımız. Diyor ki benim diyor dedem bayramda bütün çocuklarını ve torunlarını yanında ister diyor. 80 yaşında. Hepsini ister. Kalkıp gideceğiz. Hepiniz mi kalkıp? Hepimiz kalkıp gideceğiz diyor. Dedim dedeye bravo. Yani amacı gerçekleştiriyor. Onun hatırı için biz gideriz diyor. Onun dışında herkesin işi gücü var diyor.
Bakın yılda bir kere de olsa, iki kere de olsa dede topluyor.
Bu bir kültür. Hı-hı. Bu bir kültür. Oradaki sevgiyi, merhameti paylaşma kültürü.
Şimdi
ama ondan önce bu
yaşa göre değişiyor zaten bayramlara bakış. Öyle değil mi hocam?
Yani şimdi gittikçe modernitenin getirdiği bir şey var. Bizim yoğun olduğumuz alanlar bizden en çok şeyi götüren şeylerdir. Bakın. Yani kendimize bile zaman ayıramıyoruz cümlesini herkesten duyarsınız.
Evet.
Büyük şehirlerde yaşayan insanlar kendisine bile vakit ayıramıyor. Bu bir şikayettir. Bu bir şikayet. Peki ne götürüyor bizden? Ya yaptığımız iş bizim kendimizden daha önemli hale getiriyor. Geliyor. Bazen sağlığımızı bile es geçebiliyoruz. Ya dini bayramlar şu yaptığımız, sorguladığımız hayatın akışını biraz daha anlamlı bir akışa çevirmek. Yani hızlı bir şekilde geçtiğimiz bahçeden, her günkü bahçeden bir gün yavaş geçerek sağda solda hangi çiçekler ekilidir, hangi ağaçlar vardır gözüyle bakmanın verdiği zevktir bu aynı zamanda. Gerçekten. Her günkü bahçeden arada bir yavaş geçelim. Aa burada bu varmış, burada bu varmış. Ihlamuru biz çoğu zaman 10 sene sonra fark ederiz. Burada bir ıhlamur ağacı varmış. Şimdi hayatın akışına biraz ruh katan, biraz dinginlik peşinde olan bir süreçtir. Zaman bunu bir zaman, yani bayram, kurban bayramı da, Ramazan bayramı da, bayram dediğimiz süreçler birer zamandır. Zamanı hangi olaylarla doldurduğunuz önemlidir. Anlam zamanın yoksa bu zaman diğer zamandan farkı nedir? Mesela şu konuştuğumuz an ile bundan önceki an arasındaki fark nedir? Bu zaman önemli bir şeye şehadet ediyor. Kurban bayramı neye şahitlik ediyor? Yapması gerekenler var. İfade ettik. Kurbanını bir insan kesecek. Kesemiyorsa kendisini zorlamayacak. Hazreti Peygamber'in sözüne geleceğiz. Hazreti Peygamber kendi zamanında o kadar güzel yapmış ki onu ben çok hoşuma gitti okuduğum. Diyor kendi döneminde iki kurban keserdi. Birisini kendisi için keserdi. Birisini de o toplumda kurban kesme imkanı olmayan herkes için bu kurbanı kesiyorum derdi. Hmm. Şimdi bu çok güzel bir şey. Ya, kesme imkanı olmayanları da böyle bir baskı altına almadan bunu yapmak, kurban kesmek. Kesemeyen insanların bağış yoluyla başka coğrafyalarda bu iyiliğin kanalize olmasını sağlaması. Bu kurbanla ilgili. İkincisi bu paylaşımın ötesinde. İkincisi bahsettiğimiz ziyaretler. O gidiş geliş. O merhamete, sevgiye vesile olur. Sıla-i Rahim dediğimiz. Üçüncüsü, bence daha önemlisi, kurban gibi, kurban bayramı gibi zamanlarda yaptığımız konuşmalar, içine girdiğimiz tefekkür, düşünme, kontemplasyon, ne derseniz deyin. Bunların bizden neyi kurban etmemiz gerektiği konusunda bir düşünce, bir refleksiyon yaratması lazım. Yani kurban aynı zamanda bir insan olarak benim kurban etmem gereken bazı içgüdülerim, bazı tahakküm, hegemonya arzularım, başkasının üzerine çullanma arzum, onu çapul etme, onu yağmalama düşüncem, bütün bunları da İnsan olmak için bunları da benim kurban etmem gerektiğini bana söyletir. Yani kurban oradaki ayeti kerimede Habil ve Kabil hikayesinde Maide suresinde anlatılan muttakilerin kurbanı kabul olur ayetinde söylenen şey şu. Muttaki olmak insanın bu bencilce duygularını bastırması, onların insani olan, rasyonel olan duygularının önüne geçmesini engellemesi, böylece önce kendisini bir koruma kalkanı içerisine alması demek. Söylediğim üçüncü de bu. Biz Kurban Bayramı'nda bir muhasebe yapalım. Bir yıl içerisinde kime nasıl zarar verdim? Maddi olarak, manevi olarak kimi incittim, kimi üzdüm? Bunun muhasebesini yapacağız ve bir daha bunları yapmamak üzere onları kurban edeceğiz. Bu her kişinin, Hazreti Peygamber'in güzel bir sözü var. Ölmeden önce kendinizi bir muhasebeye, ölmeden önce bir muhasebe. Muhasebe, yani bu ölüm, Allah her sağlıklı ölüm versin, gecinden versin ama hayat pamuk ipliğine bağlı. Arkadan insanların, bizim arkadan Yasin suresinde geçer, diyor ki biz size ve nektubu ma qaddemu ve atarahum, hem önden gönderdiğiniz her şeyi hem de arkanızda bıraktığınız her şeyi kayıt altına alırız. Yani bir insanın hayatı şöyle yapması, yaşaması gerekir. Öyle insanlarla iletişiminizi öyle kurun. İnsanların sizle ilgili şahitliği öyle olumlu olsun ki bir insan bu hayatla bağını kopardıktan sonra bile o insan sanki yaşıyormuş ve amel defterine iyilikler yazılıyormuş gibi devam etsin. Bunun garantisini veriyor Kur'an-ı Kerim. Hem önden gönderdikleriniz hem de sizden sonra bıraktığınız her şey, onların eseri kayıt altına alınır, yazılır. Dolayısıyla şimdi muttaki olmak, kurbanını muttaki bir, yani koruma, herkesi koruyan, kendini koruyan, insanlar için koruma kalkanını genişleten bir kişi olarak kurban kesen bir insanın hayatı bence tam da arzu edilen dingin, sükunet içinde, barış içinde yürüyen bir hayat olur. Başkalarına da örnek olur. Ben Müslümanların, yani İslam coğrafyasında bugünkü önce bu kan revan ortamının inşallah kurban edildiğini ve bir daha geri gelmeyecek şekilde bütünüyle gömüldüğünü görmek isterim Kurban Bayramı'nda.
Hocam, bu sözlerin üzerine başka ne söylenebilir ki? Biz de tüm dileklerimizle katılıyoruz bu güzel sözlerinize ve çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
bu,
ediyorum.
Bu bayram gününde bizlerle birlikte eksik olduğunuz olmayın, için. Bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün'dü konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor. Şimdi Danimarka'ya uzanıyoruz. Telefon attığımızda sevgili Ünsal Turan var. Merhabalar, iyi bayramlar diliyoruz sevgili Ünsal Turan.
Merhabalar, ben de size ve bütün dinleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Nasıl geçiyor Danimarka'da bayram?
Vallahi Danimarka'da bayram, biliyorsunuz daha önceki yıllarda da konuşmuştuk. Biraz buruk, biraz hüzünlü geçiyor memleketten, Türkiye'den ve akrabalardan, eşten, dosttan biraz uzak olmak nedeniyle. Ancak Danimarka'da bayramın nasıl başladığıyla başlayalım sözlerimize. Danimarka'daki vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinde Türkiye'de olduğu gibi Danimarka'daki Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait, buradaki Türk Diyanet Vakfı'na ait camilere veyahut da buradaki imamların veya derneklerin, cami derneklerinin kiraladığı salonlara akın ederek orada sabah erken saatte bayram namazlarını kılarak bayrama başlıyorlar. Tabii Türkiye'den uzak olmanın burukluğu yanı sıra bir de burada da eş, dost, akrabası olanlar var. Onlar da bir arada olunca, kalabalık bir şekilde bayramı kutlayınca biraz da mutluluk yaşanıyor tabii ki. Ancak Kurban Bayramı'nın Şeker Bayramı'ndan değişik bir özelliği var. Kurban kesme. Biliyorsunuz Avrupa ülkelerinde çok sert kurallar var. Danimarka'da yaşayan vatandaşlarımız bazıları bazı çiftlik sahipleriyle anlaşıyor ve o çiftliklere giderek sabahları sabah namazdan sonra kurbanlarını kesiyorlar. Bazı çiftliklerde, çiftlikler dışında da sadece Müslümanlar için kurban kesen yerler var. Oralarla anlaşıyorlar ve oralarda kurbanlarını kesiyorlar. Zaman zaman da olsa evinin balkonunda, evinin bahçesinde kurban kesenlerin olduğunu duyuyoruz ve görüyoruz. Ama bunlara yazılan cezalar oldukça ağır. Bir de kaçak kurban keserek, yani fırsattan yararlanarak Müslümanlardan para kazanmak isteyen Danimarkalılar var. Onlar da kaçak kurban kestikleri zaman fark edildiğinde veya ihbar edildiğinde büyük para cezalarına çarptırılıyorlar. Bu işin zor tarafı, kurban kesmek Avrupa ülkelerinde o kadar kolay değil. Bazıları da para bağışında bulunarak, gerek Türkiye gerekse yardım derneklerine para bağışında bulunarak işi biraz da kolay şeklini tercih ediyorlar. Tabii vatandaşlarımız bu kurban kesim işleminden sonra burada daha çok getolaşmış bölgelerde yaşadıkları için Türkiye'deki havayı bir nebze de olsun tadabiliyorlar. Birbirleriyle bayramlaşabiliyorlar, birbirlerini ziyaret edebiliyorlar. Ayrıca dernekler bayramlaşmalar düzenliyorlar. Dernek binalarında veya kiralanan binalarda bayramlaşma düzenliyorlar. Bu şekilde vatandaşlarımız bayramı Danimarka'da geçiriyorlar. Tabii Türkiye'deki gibi de birbirlerine hediyeler vererek, hediyelerle mutlu ederek, özellikle çocukları, aile içindeki fertleri hediyelerle mutlu ederek bayram bir şekilde kutlanıyor. Ama gerçekten yabancı bir ülkede olmak kolay değil. Bayramı da kutlarken hepimiz, yani ben de dahil, büyük bir burukluk yaşıyoruz, yaşamıyor değiliz.
Evet, dediniz ki o bayram havasını tadabiliyorlar ama işte memleketten uzak olmak, memleket hasretini yaşıyor olmak biraz da buruk geçiyor olmalarına sebep dediniz. Ancak biz buradayız, Türkiye'den hayatın sesleri olarak uzakları yakın etmeye çalışıyoruz. Bir köprü olmaya çalışıyoruz. Bu bayram gününde de sevgili Ünsal Turan, siz de buruk geçirmeyin lütfen. Biz her zaman sizlerle birlikteyiz.
Size hemen şunu söylemek istiyorum bu sözünüz üzerine. Gerçekten beni telefonla arayıp Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinleyerek bu bayram havasını yaşadıklarını daha önceki programlarımızda söyleyen çok insan oldu. Ama sadece bayram programlarımızda değil, diğer programlarımızda da Türkiye'nin Sesi Radyosu sayesinde bilgilendiklerini, çeşitli ülkelerde ne olup bittiğini öğrendiklerini söyleyen ve bizlere teşekkür eden, TRT'ye teşekkür eden çok sayıda vatandaşımız var, inanın.
Ne güzel, ne mutlu bize. İşte bizler de bunun için buradayız. Uzakları yakın etmeye çalışıyoruz sevgili Ünsal Turan. Size ve Danimarka'da yaşayan tüm Türklere iyi bayramlar diliyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz hayatın seslerine konuk olduğunuz için. Sağ olun,
var olun. Çalışma arkadaşlarıma ve dinleyicilerimize bayramlarını iyi geçirmeleri dileğinde bulunuyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Danimarka'dan sevgili Ünsal Turan telefon konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz Ünsal Turan'a ve başkentten devam ediyor hayatın sesleri.
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere.
Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz ve biz şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Yusuf Özkan var. Başkent'ten merhaba diyoruz. İyi bayramlar sevgili Yusuf Özkan. Bayram nasıl geçiyor Hollanda'da? Neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
Merhaba, iyi bayramlar. Hollanda'dan da bütün Türkiye'nin bayramını kutlayalım. Oldukça sakin ve biraz da buruk geçiyor aslında. Çünkü tatilin hemen sonrasına denk geldi ve yine her yıl olduğu gibi birinci kuşak. Yani emekliler şu anda Türkiye'deler. Onlar her yıl olduğu gibi erkenden yaz başında Türkiye'ye gidiyorlar ve sonbaharın sonuna kadar, yani kış başına kadar Türkiye'de kalıyorlar. O nedenle aile büyüklerinin hemen hemen büyük bölümü Hollanda dışında Türkiye'deler, ana vatandalar. Bu nedenle biraz buruk geçiyor tabii. Bir de çalışma gününe denk gelmesi biraz daha keyfini kaçırıyor diyelim bayramın. Ama bunun dışında tabii ki bayram her zaman kendi coşkusuyla, bereketiyle geliyor. İş yerlerinde kısıtlama yok. İsteyen izin alabiliyor. O nedenle birçok vatandaşımız kurban kesecekleri özellikle izin aldılar. Gösterilen yerlerde daha önceden gidip anlaştıkları mezbahalarda bugün bayram namazının ardından birçok insan mezbahalara gitti. Kurban telaşı devam ediyor. Diğer taraftan kadınlar ve çocuklar da evde hem kurban bekleyiş hem de yakınları, tanıdıkları dolaşıp bayramlaşma telaşı içerisindeler. Yani ana vatandaki kadar coşkulu olmasa da yine bayram sakin, biraz buruk ama bayram tadında devam ediyor Nevin Doruk.
Evet, ne güzel. O nerede o eski bayramlar diyen kuşak Türkiye'de bayramı kutlamaya devam ediyor. Dolayısıyla biraz daha genç kesim Hollanda'da bayramı bir şekilde kutlamaya çalışacak. Evet, peki sevgili Yusuf Özkan, Mart'ta da seçim var. Seçimlerle ilgili hazırlıklar nasıl gidiyor? Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz bize?
Partiler programlarını, seçim bildirgelerini açıklamaya başladılar. Ve bununla birlikte de yoğun siyasi tartışmalar start aldı, başladı. İlk seçim bildirgesini açıklayan parti aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi oldu. Ve bir A4 kağıdı boyunda 11 maddelik bir seçim bildirgesi hazırladılar. Bildirgenin ana gündemi İslam'la mücadele, Hollanda'nın İslam'dan arındırılması diyebiliriz. Ve çok çarpıcı ve tepki doğuran maddeler yer alıyor bu bildirgede. Örneğin Hollanda'da İslam okullarının ve tüm camilerin kapatılması, tüm açık alanlarda kadınların başörtü takmasının ve İslami bütün simgelerin yasaklanması, sınırların kapatılıp Müslüman ülkelerden mülteci akımının durdurulması gibi oldukça radikal ve ülkede yaşayan, hatta bütün dünyadaki Müslümanları rahatsız edecek maddeler bulunuyor. Nitekim buna ilk tepki geçen hafta Başbakan Mark Rutte'den geldi. Rutte katıldığı bir televizyon programında bu bildirgenin hukuk devletine hedef alan tehlikeli bir program olduğunu belirtti ve Hollanda Anayasası ve devletin temel niteliklerine aykırı olduğunu belirtti. Ülkedeki camilerin ya da İslam okullarının kapatılmasını ve Wilders'ı en büyük rakibi olarak değerlendirdi. Çünkü kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağ parti şu anda bu söylemler nedeniyle, özellikle göç ve mülteci karşıtı söylemleri nedeniyle kamuoyu yoklamalarında birinci parti durumunda. Bu nedenle en büyük rakibim dedi ama Wilders'ı ve aşırı sağ parti provokasyon yapmakla suçladı. Kışkırtıyorlar, ortalığı karıştırıyorlar ama sorumluluk almaya gelince kaçıyorlar dedi. Çünkü 2012'de hükümete dışarıdan destek verme kararı almıştı bu parti. Ama ekonomik kriz olunca desteğini çekti ve ülkeyi erken seçime, ülkenin erken seçime gitmesine neden olmuştu. O olayı anımsattı başbakan ve bu söylemlere inanmamalarını istedi Hollandalıların. Aslında aklı selim sahibi herkesin tekliği bu. Hollandalıların bu tuzağa düşmemesi. Çünkü vaatlerinin arasında Hollanda'yı Avrupa Birliği'nden çıkarmak, işte kiraları düşürmek, maaşları artırmak, emeklilik yaşını düşürmek gibi insanların kulağına hoş gelen söylemler de var. Ancak başbakanın deyimiyle bu tuzaklara kanıp bu partiye oy verenlerin Hollanda'yı daha büyük, içinden çıkılmaz sorunlara sürükleyeceği görüşü hakim. Dileriz Hollanda aklı selim davranır ve bu tür görüşlere prim vermez Nevin Doruk.
Evet, umarız düşünüldüğü gibi olmaz. Sizin de söylediğiniz gibi sevgili Yusuf Özkan, gelişmeleri yine sizden almaya devam edeceğiz. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
İyi bayramlar, hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hollanda'dan sevgili Yusuf Özkan'la birlikteydik. Telefon konuğumuz sevgili Yusuf Özkan'dı. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. We'll be right back.
akşam sen de bir hoş musun? İçmeden hatıralardan sarhoş musun? Ellerin sanki bak hala ellerimde yanıyor, duyuyor musun? Dostlar seni söylüyor, sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok, sen bilmiyor musun? Her şey gönlünce olmaz demiştim sana. Kaderden kaçılmaz görüyorsun. Başkası paylaşıyor anın yazını. Ben sensiz yaşıyorum yasak aşkını. Söylüyorum şarkını.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel bayram gününün ilk günündeki birlikteliğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın bayramın ikinci gününde yine sizler için hazırladığımız özel ve güzel bir programla sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi bayramlar.
Dolayısıyla adımız da olduğu için...
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.